genel, tekil olana benzer. Bilgiye sahip olduğunu hisseden, yani hayatını nasıl yönlendireceğini bilen, anlayan ve bunu çalışan kişi de yukarıdan aşağıya olan gelişimden geçmek durumundadır. Ancak ondan sonra aşağıdan yukarıya olan yolu çıkar. En aşağıda olan noktaya, egoist doğanın tam idraki, ulaşana kadar acının yolu denilen kendi kötülüğümüzün, bizi bu şekilde yönlendiren güçlerin etkisinde olmak idrakine geliriz. Her nesilde bu güçlerden etkilenerek her birimiz kendi amacımız yoluyla aşamalı olarak bilinçli veya değil, egoist doğamızın küçüklüğünü anlar ve idrak ederiz. Bununla yaratılışın amacına yaklaşırız. Fakat bu yol ne kadar uzundur? Bu yolun son noktası egoizmin ne kadar yıkıcı olduğunun idrakidir. Öyle ki acıdan kaçmanın tek yolu egoizmi tamamen terk etmektir. Yolun bu kısmına kötülüğün farkındalığı, akarat hara denir. Acının yolu yerine kabala aracılığıyla kendimizi ıslah ederek gelişimimizi hızlandırıp bu sürecin üstesinden gelebiliriz. Bu iki yol arasındaki fark şudur ki kabala büyük ölçüde manevi gelişimimizi hızlandırır. Yukarıya doğru daha çok yöneldikçe nasıl aşağıda olduğunu ve gittikçe düştüğünü, bir tohum gibi çürüdüğünü açıkça gördükçe insan filizlenmeye başlar. Başlangıçta maneviyata yönelik arzumuzun yukarıdan geldiğini anlamayız. Başka türlü egoizmimin içine bu arzu nasıl gelir? Bu şekilde maneviyatı sadece ne olduğunu bilmeden arzularız. Maneviyat ölü olduğundan var olan doğamıza tam bir karşıt durumdur. Ateşe elimizi koyamadığımızdan özgecil nitelikleri edinemeyiz. Onlar bize çok zıttır. Fakat egoizmin kendisi bizi maneviyata doğru iter. Sadece ışıktan haz aldığı için.
Egoizm kendini öldürür. Egoizm nasıl kendini ölüme getirir? Neden kişi lolişmadan kendi yararına, lişmaya, yaradanın rızası içine gelir? Önceleri lişmayı gönüllü olarak üstlenmesi mümkün değildir. Dolayısıyla lolişma amaçlı olarak verilmiştir ve realitede egoizm bize kendi küçüklüğümüzü ve zayıflığımızı idrak etmemizde yardım etmesine rağmen biz kendimize egoizmimiz için çalışmadığımızı söyleyerek yalan söyleriz ve o bizi nazikçe lişmaya getirir. Bu yüzden denir ki yaradan iki meleğe babalık yapar. İyi ve kötü eğilim ve her ikisi de kişiyi yaradana getirir. Fakat egoizmi ayırma anına kadar bunun imkansız olduğunu görürüz. Tıpkı tohum gibi. Tamamen çürüyene kadar yeni bir form edinmez. Kişide geçmişten kalan izler vardır ve yukarıdan aşağıya düşmüştür. Geride bir önceki arzulardan bir şey kalmadığı zaman aşağıdan yukarıya yükseliş başlar. En sonuncu düşük seviye hemen yükselişle yer değiştirir. Bizim klipot, kabuklar dediğimiz saf olmayan arzularımız içimizde manevi arzu için uyanırlar. Yaratılış için gereklidirler ve onlarsız ilerleyemeyiz. Arı olmayan güçler bize şunu söyler. Maneviyat istenmeye değerdir. Bu dünyada neye sahipsin? Küçük mutluluklar. Manevi dünyada haz bundan milyar kere daha büyük, gerçek ve ebedi. İşte bu klipotun bize söyledikleri. Bu şekilde manevi yolumuzda ve daha sonrasında amacı değiştirip manevi saflığa ulaşmamızda bize yardım ederler. İki melek. Yaratılışın genel resmini anlamaya başladığımızda muazzam bir mükemmellik hissederiz. Bunu hissetmek en büyük hazdır. Arı ve arı olmayan güçler, Yaradan'ın melekleri, bu iki zıt sistem avya, elmayı parlattığımız gibi sürekli olarak kişiyi parlatır. Bizim dünyamızda egoist arzularımız dünyanın hazlarını ister. Fakat kişi maneviyata girdiğinde dünyasal hazlar yerine ışığın kendisini almak için bir arzu geliştirir. Kendisi için saf mutluluk ve memnuniyet. Bu arzunun ıslahında kişi daha yükseğe çıkar fakat tekrar arı olmayan güçler, klipot ona, ışığı kendi yararına alması için daha büyük egoist arzular verir ve bir kez daha bu arzuyu özgecil olanın içine karıştırır. Bu şekilde kişi iki ayağı üzerinde hareket ederek büyür. Arı olmayan arzular yükselmemize yardım eder. Yaradan kişiye zarar verecek hiçbir şey yapmaz. Her şey onun yararınadır. Ancak arı olmayan güçleri sevme emri yoktur. Bir şeyi sadece yararının etkisine göre severiz veya ondan nefret ederiz. Bize haz verdiği için bu aşamada klipotu seviyoruz. bizi büyük ödülden uzaklaştırdığını gördüğümüzde ise onları düşman olarak algılarız. Arzu, arı veya değil, kişinin kendisi tarafından değerlendirilir. Sadece kişi kendisinin arzusunu ölçer. Bugün hala dünyasal hazları arı olmayan hazlar olarak görmüyoruz. Bu bizim tüm hayatımız. Bu arzuları ve içindeki hazzı seviyoruz. Bu arzular sayesinde ışığın hayat dediğimiz nerdakik mikrodozunu hissedebiliyoruz. Aşağıya giden doğum öncesi yolumuzu sadece yukarısını arzulayarak hızlandırabiliriz. Kişinin kendi kötülüğünün idraki hızlandırmada tek yoldur. Sadece Kabala kaynaklarından gerçek amacı araştırarak ve gerçek bir hocanın rehberliğinde kişi güç, arzu ve doğru yönü bulabilir. Hayattaki eylemlerimizi yaparken şöyle düşünmeliyiz. Bunu neden yapıyorum? Bu şekilde nasıl kaba, egoist, zayıf iradeli olduğumuzun ve küçük hazlar peşinde koştuğumuzun farkına varırız. Özellikle bu hoş olmayan hisler içimizde birikir ve yeni bir filiz yaratır ve aşağıdan yukarıya büyüyen tohumun bozulmasını örter. Kabala'da gelişimimizin en düşük noktasına bizim dünyamızın noktası denir. Kişi sadece hislerinde en düşük seviyeye ulaştığı zaman bu noktayı hissedebilir. Buna bizim dünyamızdan çıkış denir. Buna ulaştığında hemen Yaradan'ın cevabını alır ve üst dünyayı hissederken bir sonraki büyümesini edinir. Gelişim yasası. Gezegenimize bir uzaylı gelse, yeni doğmuş bir ineğe sonra da bir insana baksa yanılgıya düşerek ineğin insandan daha fazla gelişmiş bir canlı olduğu kanısına varabilir. Bu her şey için geçerlidir. Dünyamıza geldiği andan gelişimini tamamladığı ana kadar araştırma konumuzun tüm aşamalarını öğrenmeden bir sonuca ulaşmamız mümkün değildir. Her şeyi hislerimiz yoluyla algılarız ve hislerimiz kara kutu olarak tanımlanır. Öyle ki sadece beş duyumuz vasıtasıyla algıladığımız şeyler bu kutuyu doldurur. Dolayısıyla bir şeyi araştırırken öncelikle kendimizi bütünüyle anlamak zorundayız. Hislerimizin sınırlı doğasını ve çevremize verdiği hasarı idrak etmeliyiz. En önemlisi, önceki aşamalarımızı anlayamadığımızdan en başında kendimizi anlama becerisinden de yoksunuz. Olayların arkasındaki sebepleri bilmediğimizden, bugünkü ya da gelecekteki durumumuzu da anlayamıyoruz. Merdivenleri çıkan bir kabalist, kolektif malhutun, şehina, kutsallığın ya da yaratılışın aktif bir parçası olur ve bu şekilde daha önceki, doğum öncesi seviyesini edinir ve zaman sınırlamasının ötesine geçer. Ancak kişi manevi dereceleri edinse bile algılamada kısmen sınırlı kalır. Bu yaratılışın her bir parçasının diğer parçaların niteliklerini de içerdiği gerçeğini önemsemediği için olur. Kişi tüm bunları kendi parçası vasıtasıyla edinemez, sayısız olayın sonuçlarını göremez. Çünkü onların arkasındaki nedeni henüz edinememiştir. Birçok sebep görünmez kalır çünkü önceki aşamalar kişinin yükselişi ve tekrar yukarıdan dönüşü hala düşünce aşamasındadır. Kişi yasaları doğuran derecelere ve niteliklere erişememiştir. Diyelim ki kişi belli bir dereceyi edindi. Bunu şu takip eder. Bu dereceden ve bir öncekinden eylemlerin başlangıcını ve sonunu anlayabilir. Buna kişinin edinimi denir. Bu dünyadaki bir insan geçmişten hiçbir şey göremez çünkü henüz geleceği edinmemiştir. Henüz manevi aşamalara geçmemiştir. Hislerimizin bu dünyadaki objektifliği, bize algıladığımız bir ışığı diyelim ki bir rengi, kırmızı ya da belli bir tadı acı olarak dillendirmeyi uygun görür. Bizim hislerimizden doğan dilimiz objektif değildir. Çünkü subjektif hislerimizi mukayese etmemize izin vermez. İki bireyin birbirlerinin hislerini kıyaslamaları için bu hislerin kıyaslama yapan kişide de olması gerekir. Ancak ondan sonra onları kıyaslayabilir. Elbette subjektif olarak. Her şeyi içimizde hissettiğimizden baştan sona kadar kendimizi iyi tanımalıyız. Çevremizdeki realiteyi ancak kendimiz aracılığıyla anlarız. Bize verilen his harekete geçtiğinde ona benzer bir şeyi daha önce hissetmedikçe içimizde herhangi bir reaksiyon olmaz. Kendimiz acı duymadan başkasının acısını hissetmeyiz. Algımız, içimizde daha önce hissettiğimiz duygular, tecrübelerimiz tarafından yönlendirilir. Bu sebeple daha önceki doğum öncesi aşamalarımızı edinmeden kendimizi tanıyamayız. Kendimizi edinmemiz gerekir, aksi halde tüm yaratılışı edinmemiz mümkün olmaz. Sadece ruhumuzun indiği dereceleri çıkmaya başlayarak niteliklerimizi idrak ederiz. Yükseldiğimiz için değil, daha ziyade yükselerek, geçmişe giderek daha önceki düşen derecelerimizi ediniriz. Bu şekilde özümüzü görürüz. Hiç kimse kendini bilmez. Bir nesneyi bütünüyle bilmek için ihtiyacımız olan onun negatif, kötü niteliklerini ve göstergelerini öğrenmektir. Bunun sebebi alma arzusunun içinde yaratılan tek şeyin egoizm ya da kötülük olmasıdır. Bir şeyi bütünüyle tanımak için içindeki en büyük egoist unsuru fark etmeliyiz. Daha sonra doğanın derinliklerine ve o şeyin ilksel özüne ulaşabiliriz. Dolayısıyla bir şeyin özünü anlamak negatif özelliklerini görmek demektir. Kişi içindeki negatifliği göremediğinden kendini de bilemez. Neden içimizdeki kötülüğü fark edemiyoruz? Bunun nedeni egoizmin bizim bunu fark etmemize olanak tanımamasıdır. Özümüz haz alma arzusudur. Hazın yokluğu bize acı verir. Kendi irademizle acı çekiyor değiliz. Bu bizim doğamızın üstündedir. Eğer acı çekmeye hemfikirsek, bunun sebebi katlanmaya hazır olduğumuz acıdan daha fazla ödül beklediğimiz içindir. Bir başka deyişle acının ödülü olarak haz alırız. Ancak bir şeyde haz görürsek karşılık olarak bizim için negatif ve zararlı olanı göremeyiz. Tüm hazlar egoizm tarafından bize getirildiğinden egoizm kötülüğü görmemizi engeller. Eğer egoizmi kötülük olarak algılarsak, bundan kurtulmak için bir arzu geliştiririz. Ancak tersine bizler şöyle deriz. Bu insan büyük bir bilim adamı, aktör olmak istiyor ya da çok çalışıyor, ailesine iyi bakıyor, çocuklarını seviyor. Bu şekilde negatif yönleri görmezden gelerek egoizmin göstergelerini övüyor ve içinde pozitif unsurlar bulmaya çalışıyoruz. Bu sebeple insanlar komünizm, hayır işleri gibi teorilerle meşgul oluyorlar. Bu egoizmi etkiler. Ben doyuma ulaştım. İnsanlar benimle ilgilenecek. Kendimi iyi ve güvende hissediyorum. Bu egoizm için mükemmel bir kılıftır. Bununla ilgili negatif şeyler duymak istemeyiz. Hoş değildir ve acı çekmemize neden olur. Haz kötülüğü gizler. Başkalarında negatif olarak gördüğümüz her şeyi kendimizde pozitif olarak görmeye çalışırız. Sevdiğimiz insanların iyi yönlerini görürüz. Sevmediğimiz insanlarda da sadece kötülüğü görürüz. Çocuklar ve ebeveynler buna en mükemmel örnektir. Her anne baba çocuğunda sadece pozitif özellikleri görür. Negatif bir şeye dikkat çekin bakalım. Siz doğru, objektif bir noktaya parmak basmış olsanız bile kendinize bir düşman edinirsiniz. Çünkü egoizm objektif olandan değil, sadece haz olan şeyden anlar. Kötülük olarak hissettiğimiz her şey acı verir. Dolayısıyla kötü olduğunu önceden bilmemize rağmen hislerimizi iptal ederek duymamaya ve bize gösterilen kötülüğü görmemeye çalışırız. Bu otomatik olarak gerçekleşir. Kendimizle ilgili gerçeklere tahammül edemeyiz. Psikologlar buna bedenin savunma mekanizması diyor. Kabalistler ise egoizmin savunma mekanizması. Kural şudur, hazzın kaynağı kötü olarak algılanmaz. Ancak tecrübelerin sonucunda kişi idrak eder ki iyi görünen şey aslında kötüdür. Bunu anlaması kişinin aylarını, yıllarını alır. Bu idrak bir bellek ve belirli farkındalık nitelikleri gerektirse de aslında insanın kendisini araştırmasıdır. Fakat herkes bunu yapamaz. Bedenimiz saf egoizmden oluşmuştur. Bu nedenle acının hazzı takip ettiğini bilir ve bu haz üzerinde bir tepki yaratır. Öncesinde haz kötü olarak algılandığı zaman bir noktaya kadar sonraki acının nedeni olur. Tam anlamıyla yüksek derecelere ulaşan kabalistler, ruh denilen kendilerindeki bu seviyeye edinmeye layıktırlar. Ruh, ışıkla dolan manevi kaptır. Kli. Kabı içini dolduran ışık vasıtasıyla idrak ederiz. Şöyle denildiği gibi, ışığında ışığımın farkına varacağım. Işık geldiği zaman onun özelliklerine karşılık kendi pozitif ve negatif özelliklerimizi göreceğiz. Çünkü bir şeyi ancak onun zıttıyla karşılaştırarak anlayabiliriz. Sadece ışık eğer görünürse negatif özelliklerimizi aydınlatır. Ruh, Adem'in edinimi. Daha önce belirttiğimiz gibi ilk olarak dünyalar yukarıdan aşağıya doğru edinilir. Başlangıçta ruhların düşmesi denilen kısmı ediniyoruz. Daha sonra aşağıdan yukarıya, Yaradan'a yaklaşan dereceleri ediniyoruz. Bir sonraki manevi dereceye yükselirken kişi önce ruhunun manevi doğuma kadar varlığını sürdürdüğü yukarıdan aşağıya düşüşte ilk seviyeyi edinmelidir. Bu seviyeye ibur, fetüs, ubar, manevi fetüs, ibur, doğum süreci denir. Diğer bir deyişle Yaradan'ın gücü ve arzusuyla ruh bilinçsizce düştüğünde farklı olsa da her yeni manevi dereceye yükseliş derecenin içindeki ibur seviyesiyle başlar. Diğer bir deyişle, Yaradan'ın gücü ve arzusuyla ruh bilinçsizce düştüğünde, farklı olsa da her yeni manevi dereceye yükseliş, derecenin içindeki ibur seviyesiyle başlar. Yükselirken kişi tüm isteği ve dualarıyla bilinçli olarak kendini ibur aşamasında bulur. O derecenin manevi yasalarına tam teslim olma seviyesi ve o derecede ona ifşa olan yasalara tam bağlılık. Eğer egoizmin engellerine rağmen kişi o manevi derecenin kurallarını takip etmeye hemfikir olursa, o derecede Yaradan'ın içinde bir fetüse dönüşür. Daha sonra o dereceden geçene ve ibur seviyesine daha yüksek bir derecede tekrar girene kadar doğar ve gelişir. Bu şekilde her bir derecede kişi aşamalı olarak fetüs seviyesinden özümsemeye başlar. Yani yasalarına bütünüyle boyun eğmek. Kişi bir fetüs olduktan sonra gelişimine devam eder. Manevi yasalara uymak için zorlanmak yerine egoist niteliklerinin yerine onları gönüllü olarak kabul eder. Yani manevi bedeni daha önceki egoist arzuların yerine yeni organlar, özgecil arzular talep eder. Onların içinde ruhunu ve Yaradan rızası için üst ışığı edinir. Buna aşağıdan yukarıya olan edinim, gerçek edinim denir. Kişi verilen derecenin yasalarını kabul edene kadar onun arzularını, niteliklerini elde etmez. O derecedeki durumuna fetüs, ubar denir. Bu her derecede meydana gelir. Fakat o derecenin yasalarını özgürce uygulamaya başladığı ve arzularını elde ettiği anda o derecede doğduğu düşünülür. Fetüs, arzulardaki, niteliklerdeki ve o derecenin yasalarındaki çözünmedir ki bu durumda ona baba ve anne, aba ve ima denir. Kişi bu derecenin özelliklerini elde ederse o derece kadar büyük olur ve hemen yeni bir üst dereceyi hisseder. Aynı yol tekrar eder. Kişi kendisinden bir üst derecenin embriyosunu inşa etmeye başlar ve bu onun baba ve annesi olur.
Ruhun düşüş dereceleri onun doğumudur. İnsan ruhunun yukarıdan aşağıya doğru indiği tüm derecelere insan ruhunun doğumu denir. Ancak bir üst derecenin arzusunu talep eden kişi manevi olarak doğmuş sayılır. Kabala çalışarak kişi kendi kötülüğünün farkındalığı sürecine girer. Bu yolculuğa egoist niyetiyle lolişmadan başlıyoruz. Manevi bir haz almak için maneviyata egoistçe talip olup Yaradan'ı edinmeyi arzuluyoruz. Her birimiz manevi yükselişimize hayattaki hayal kırıklıklarımızla başlıyoruz. Başka türlü egoizmimizi nasıl yönlendirebiliriz ki? Bu sebeple özel bir şeyin içinde kılıflanmadan, uzaktan parlayarak dünyamızdaki nesnelerden ışığını çeken Yaradan, maneviyattan haz alması için kişinin içine egoist bir arzu yerleştirir. Dolayısıyla kişi maneviyatı egoistçe arzular. Ancak egoizm bundan çıkmamız için kesinlikle bize yardım eder. Egoizm kendine karşı hareket eder. Kişi bir egoist arzu yerine başka birini koymayı dener. Bu gerçek arzunun gelişmesi için öncelikli aşamadır. Doğal olarak manevi gelişim aba ve ima, baba ve anne dediğimiz üst güçler tarafından yapılandırılır. Bilinçsiz gelişimin bu aşamasına ibur denir. Bu dünyamızın bilinçsiz iburudur. Manevi dünyada kişi ibur aşamasına bilinçli olarak girer. 620 defa daha büyük olan ödül. Fiziksel bedeninde var olan kişi sonsuzluk dünyasının malhutunun tüm ilave arzularını aşamalı olarak alarak onları ıslah ederek ruhun bu dünyaya düşmeden önceki en yüksek derecesini edinmek zorundadır. Bu dereceyi bu bedenin içinde yaşarken edinmelidir. Bu şekilde bir insan ruhunun düşmeden ve bu bedene girmeden önce edindiği Yaradan'la birliğe gelmenin 620 defa daha büyük halini edinir. Bu kazanç tüm dünyaların yaratılanları için bir nedendir. Egoizmin ıslahına şükürler olsun. Bu dünyaya doğduğumuz zamankinden 620 defa daha fazla maneviyat ediniyoruz. Maneviyatta hiçbir şey kaybolmaz. Eğer belli bir dereceye çıkarsak, yukarıdan aşağıya yolculuk eden ruhumuz düşmeden önceki durumunu muhafaza eder ve bu dünyaya gelir. Bu nedenle geçmiş doğmadan önceki ve bugün manevi aşamalar aynı derecede ve aynı zamanda kalır. Her iki derecede insanın içindedir. Fakat şimdi kişinin tüm egoist niteliklerinin üzerinde bir perde vardır. Perdenin yardımıyla özellikle kişi önceki aşamalarının farkına varır ve dolayısıyla onu dolduran ışığı hisseder ve tadar. Kişi daha önce farkında olmadığı kendi düşüncesinin farkına varır. Bu özgür edinimin özüdür. Şimdi kişi yeni nitelikler edindiğinden Yaradan'ı 620 defa daha fazla hisseder. Bundan önce kendi durumunu fark edecek kelime olmadığından kişi ivur aşamasındaki derecede kalır. Tersi olarak egoizme şükürler olsun. Yukarı çıkışta onunla çalışmak, bu seviyenin 620 emrini yerine getirmek, kişi Yaradan'ı görmek için imkan elde eder ve 620 defa daha fazla farkında olur. Fakat kişinin manevi doğumuyla dünyadaki görevinin tamamlandığını düşünmemeliyiz. Dünya anlamını ve değerini kaybettikten sonra kişi ilk manevi dereceye yükselir. Tersi olarak manevi dereceler bu dünyanın giysileriyle, nesneler aracılığıyla kendilerini ifşa ederler. Buna rağmen kişi bu derecelerin içindeki manevi kısımları hisseder. Bu sebeple bizim dünyamız kişiye şeffaf görünür. Algısında, eylemlerinde ve davranışlarında onları birleştirerek ve karıştırarak geri kalan dünyaları da aynı açıdan görmeye başlar. Bu birliği edinme seviyesi kişinin ıslahının seviyesini belirtir. Manevi olarak kişi bunun içinde olmasına rağmen bu dünyadan daha yüksekte olur. Bu şekilde dünyayı kullanma şansı doğar. Bu yaratılışın gerçek amacıdır. Bu dünyanın içinde olmak ve onun içindeyken Yaradan'ı edinmek. Bizim dünyamız bir kere geçtikten sonra unutulacak bir seviye değildir. Tüm çalışma özellikle bu dünyanın giysileri için yapılır. Aile, toplum, tüm çevre vasıtasıyla. Bu sebeple kabalistler tüm realiteyi reddeden kişiler değildir. Tersine bir kabalist buna en çok bağlı olan kişidir. Ruhun gelişimi. Doğduğu andan ve aşağıdan yukarıya manevi eylemin başladığı andan itibaren aşamalı olarak manevi olarak gelişen insan tersten olsa bile ruhunun indiği aynı seviyeleri çıkar ve aynı süreçten geçer. Yukarıdan aşağıya seviyelerin inişini çalışmak kişinin içinde bu süreci tekrarlaması için bir arzu uyandırır. Saran ışık her iki durumda da uyanır. Kişinin bu dereceleri henüz edinmemiş olması faktörünü dikkate almadan derecelere bağ kurar. Kişi eylem yapmaz. İçsel hislerinde zıt yöne doğru hareket ederek yaratılışın tüm aşamalarını bu sefer sadece kendi kendine geçerek kendini yaratır. İçindeki tüm derecelere teslim olmak kendisi ve arzuları için bir perde yaratır. Sonuç olarak aşamalı bir şekilde ruhu bu bedenle kıyafetlenmeden önceki halinden 620 defa daha fazla Yaradan'ı edinir. Bu şekilde Yaradan tarafından bize ne büyük bir olanak verilmiştir. İnsan sanki kendi durumu buymuş gibi Yaradan'ın kendisinden daha fazla Yaradan haline gelir. Bu şekilde Yaradan tarafından bize ne büyük bir olanak verilmiştir. İnsan sanki kendi durumu buymuş gibi Yaradan'ın kendisinden daha fazla Yaradan haline gelir. Her dereceyi edinerek kişi kendi özünü idrak eder ve Yaradan'ın tüm bunları önceden hazırladığını keşfeder. En belirgin his şudur ki, yukarıdan aşağıya indiği zaman kendisinin edindiği derecenin nitelikleri içinde işlemeye başlar. Ne mükemmel bir edinim. Bir tarafta insan, diğer tarafta Yaradan. Eylem yer değiştiriyor ve ayrılmaz oluyor. İnsan her şeyi yapar, Yaradan her şeyi yapar. Daha sonra kişinin çıktığı her bir manevi derecede birleşirler. Kabala, insanın bu iki kat algısına, öyle ki her şey Yaradan'a bağlıdır ve karşılık olarak her şey insana bağlıdır, havaya, Elohim'in çift hükmü der. Manevi derecelerde bu çift hüküm kişinin algısında birleşir. Zaman unsurunda olduğu gibi geçmişi, bugünü ve geleceği hissetme. Ancak farkındalık yani insanın kendi beninin farkındalığı kalır. Dünyada benzeri olmadığından bizim dilimiz bu manevi hissi açıklamaya yeterli değildir. Çünkü bizim dünyamız sebep-sonuç ilişkisiyle tanımlanır. Ne insan ne de Yaradan sebep olarak hareket eder. Her şey sadece insana ve aynı zamanda her şey sadece Yaradan'a bağlı olamaz. Bu bizim mantığımızla çelişmektedir. Her şey bana bağlıdır ve aynı zamanda her şey önceden kararlaştırılmıştır. İnsan sadece dünyadan özgürleştikten sonra burada bir çelişkinin olmadığını anlar. Gelişim başlangıcı ifade eder. Bu iki yol yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya kesinlikle birbirine benzer. Kendimizin aşağıdan yukarıya gelişim yolunu idrak ederek düşüşün yolunu, dünyaların yaratılmasını ve yukarıdan aşağıya inen ruhları anlayabiliriz. Bu sebeple kabalistler aşağıdan yukarıya olan manevi dereceleri idrak ederek bize düşüş yolunu tarif ederler. Kabalistler kendi yollarını bize açıklamazlar. Çünkü Yaradan'ın eylemlerini tüm yaratılışla bağlantılı olarak açıklamak isterler ve gelişim süreçleri sırasında bunu edinmiş olanların açıklamalarından ve onların manevi yükselişlerinden faydalanırlar. Egosundan ve bu dünyadan çıkarak insan kendisini manevi dünyanın asiyasında bulur. Daha sonra Yetzira dünyasına yükselir. Sonra Beria, ta ki sonunda Atzilut dünyasına erişene kadar. Bu meyvenin ilk ekiminden olgunlaşma sürecine kadar geçen dört aşamaya benzer. 1. Meyve olarak adlandırılacağı vakte kadar Asiya dünyası. 2. Yenilebilir fakat henüz tadı yoktur ve zevk vermez Yetzira dünyası. 3. Tad ortaya çıkar Beria dünyası. 4. Tat ve tüm özellikler tamamen ortaya çıkar Atzilut dünyası. Gelişimin iki yolu. Genel olarak yaratılışın içinde olan her şey aynı zamanda en büyük parçanın içinde de vardır. Dolayısıyla Abya dünyasının seviyelerini inişte ve çıkışta geçerli olan tüm nitelikler ve yasalar en küçük parça içinde söz konusudur. En yüce dereceye baba denir. Bunun sebebi yaradandır. Haykırışta bulunulan en alt seviyeye oğul denir yani dal, etki veya yaratılış. Yukarıdan aşağıya iniş, aşağıdan olanın yukarıda olandan doğması ve bağımsız olarak kendisini fark etmesi ve yaratılışın yaradandan ayrılmasıdır. Dünyaların düşmesinin anlamı şudur. Dünyalar kendini tamamen bağımsız hissedene kadar yaratılışın aşamalı ortaya çıkmasına ve yaradandan uzaklaşmasına yardım eder. Manevi derecelere çıkmaksa tersi sonuçları içerir. Kişi manevi gelişimde yani yaradanla benzerliği artırmada yaratılışın kökünü, babayı ve onun gibi olmayı edinir. Yaratılışın her bir parçası, insan, bireysel olarak ve diğer tüm yaratılış genel olarak bu aşamadan geçer. Doğayı taklit. Var olan, yaratılan her şeye bakarak, bizler yazılanlara uygun olarak ıslah etmemiz için yaratılan her şeyin bizim için yaratıldığını keşfederiz. Diğer dünyaların etrafındaki realite sadece var olan yaratılışa şekil vermemiz için yaratılmıştır. Mevcudiyetteki eylemimize yaratılışın ıslahı denir. Amacımız tüm yaratılışı ıslaha getirmektir. Özellikle bunun için şöyle yazılmıştır. Islah etmemiz için yaratılan, şuna inanmalıyız ki tüm yaratılanlar bizim için, bizim edinimimiz için yaratılmıştır. Perde inşa etmede her şey bize bağlıdır. Yaratılışın içinde bizim rolümüz, gelişimimizi doğayı taklit ederek tamamlamaktır. Sonsuzluk dünyasından başlayarak Yaradan ve Adem'den gelen ruhun kırılarak fiziksel bedende bu dünyada ortaya çıktığı ve varlık sebebinin Yaradan'ın amacı olduğunu anladığı andan itibaren yukarıdan aşağıya var olan her şey bu şekilde yapılanmıştır. Yaratılışın gelişiminin tüm aşamaları üst derecedeki ilk düşünceyi temsil eder. Daha sonra bizim manevi doğum öncesi gelişimimiz, eylemlerimizde manevi olarak bağımsız olma anına kadar talep ettiğimiz perde ölçüsünde başlar. Bu, yaradandan bağımsız olacağız demek değildir. Daha ziyade egoizmimizden bağımsız olacağız demektir. Bağımsızlık kazanmaya manevi doğum denir. Daha sonra gelişimimize manevi merdivenleri çıkarak başlarız. Gelecekteki aşamalarımız, niteliklerimiz içimizdedir. Tıpkı içinde gelecek gelişim aşamalarını barındıran tohumun toprağa ekilmesi gibi. Sadece ihtiyacımız olan yeni doğmuş olanın başarılı gelişimi için dışsal koşulları oluşturmaktır. Gelişimimiz için gerekli olan bu dışsal koşullar ruhumuz için yaratmamız gerekenlerdir. Sadece bundan sonra ilerlemeye başlarız. Bu bizim görevimizdir. Yeni bir şey yaratmıyoruz. Her şey zaten içimizde var. Ve tek yapmamız gereken manevi doğamızı örnek almayı öğrenerek içimizdeki manevi dereceleri su yüzüne çıkarmak. Dahası insan geliştikçe dünyanın gerçek resmini görmeye başlar. Tüm dünyaları eş merkezli görmesiyle dünya şeffaflaşır ve birbirinin içinde kılıflanır. Kişi aşamalı olarak tüm bu dünyaların Yaradan'ın ışığının parçasını nasıl tuttuklarını görür. Onlar vasıtasıyla Yaradan bize bu dünyanın imajında görünür. Dolayısıyla kişi manevi gelişimi ölçüsünde bu dünyanın nesnelerinin ardındaki manevi güçleri görür. Yukarıdan aşağıya edinim bize, aşağıdan yukarıya nasıl çıkacağımızı öğretir. Manevi doğumdan sonra geçirdiğimiz gelişim, içimizde ve dışımızda gördüğümüz doğanın eylemlerinin tekrarıdır. Manevi merdiveni çıkmak demek, nitelikler bakımından onlara benzemek demektir. Kişinin tüm gelişimi sadece üst derecelerin doğasına ve daha sonra Yaradan'ın kendisine benzerliğine erişmeyi içerir. Yaptığımız her şeyde sadece doğayı taklit ederiz. Boyama endüstrisi, sesler, taşımacılık, yönetim, tüm bilgilerimiz ve bilim, bize zaten ifşa olmuş çevreyle ilgili bilgimizin toplamı. Realiteden tamamen kopuk gibi görünen tüm teknolojik ilerlemeler, doğanın taklidinin gizlenmiş halinden başka bir şey değildir. Fakat doğa dediğimiz şey, realitede var olan muazzam resmin sadece küçük bir parçasıdır ve bu sadece yükselmiş olanlara kendini ifşa eder. Tüm resmi göremeyiz ve dolayısıyla onu şimdi yeniden oluşturamayız. Doğanın kavranılamayan bölümü dışımızda kalırken, diğer kavranabilen bölümü de içimizde algılanır. Fakat bunlar kesinlikle aşamalı olarak bize ifşa olanlardır. Buna doğayı taklit ederek gelişmek denir. İnsanlığın bu dünya çerçevesindeki gelişimi ve insanın manevi gelişimi ona ifşa olan doğayı taklit etmesiyle mümkün olur. Yaşam ve has birbiriyle çelişir. Doğanın yapısına ve işleyişine bakarak hem bireysel hem de genel nesnelere, birleşik bir sistem olarak hissettiğimiz tüm yaratılış işleyişinde yaratılan her şeyin belli bir amaçla yaratıldığını görürüz. Varlığını, işlevselliği ve gelişimini sürdürmek. Herhangi bir şeyin varlığını, işlevselliğini ve gelişimini sürdürmek. Herhangi bir şeyin yapısı içsel olarak öyle akılcıdır ki, herhangi bir biyolojik yaratılışın bağları öyle harika ve öyle sarmaldır ki, yaşayan bir organizmayı araştırırken tek bir kusur bile bulamayız. Dahası önceki tecrübelerimizden anlaşılmıştır ki, eğer bir eksiklik görürsek, bu bizim tüm organizmanın nasıl mükemmel işlediğini anlama eksikliğimizden kaynaklanır. Bu sebeple kural olarak tüm doğaya yapılan tüm müdahaleleri tarihsel bozuk kişilikler ve felaketler anlamında acı cezalandırmalar takip eder. Bunun doğanın cansız, bitkisel, hayvansal ya da insan seviyelerinde olup olmaması fark etmez. Bize en azından insan seviyesinde kendimiz müdahaleye hakkımız varmış gibi gelir. Ancak bilmeyerek ve doğal olarak insan varlığının işleyişini tanımlayan yasaları izlemeyerek ve bunlara müdahale ederek kendimize de zarar veriyoruz. Bu nedenle yüzyıllardır bunun için cezalandırılıyoruz. Temel olarak bu yol, eğer Kabala yolunu seçmezsek bizi bekleyen acının yoludur. Gizli mükemmellik. Eğer yaratılışın tüm resmini kendimiz de dahil tam açıdan görebilseydik hiçbir eksiklik bulamazdık. Toplumun işleyişini tanımlıyor gibi görünen yeni yasalar icat etmek yerine, yaratılışın yasalarını takip etseydik, tüm bunların bizim iyiliğimiz için olduğunu idrak ederdik. Tüm kapsamıyla bu yasaları idrak etmediğimizden mantık ötesi inançla, egoizmi iyileştirmek anlamında, gidecek içsel gücü bulamıyoruz. Egoist aklımıza hizmet etmeye devam ediyoruz ve hem kendimizle ilgili hem de doğaya müdahalede sürekli olarak yanlışlar yapıyoruz. Her şey mutlak mükemmellikte yaratılmıştır, ta ki biz doğana kadar. Üst hükmün, her türün doğumu ve gelişimi için ve doğumdan sonraki ilk aşamalar sırasında ilgiyle ve özenle hazırladığı yolla, yaşamımızı sürdürebilmek için katlanmaya zorlandığımız hayat mücadelesi yolu arasındaki çarpıcı farkı anlamalıyız. Bu, her şeyi gören doğanın planını iptal edip, bireyin sonraki gelişimini kendine bırakması gibidir. Bu değişim çok keskindir, öyle ki büyük bir özenle doğanın yarattığı insan ondan bile gizlenir. Paha biçilemez biyolojik malzeme gibi gelişimin bu uzun yolu tüm akılcı yasaları kırmak ve organizmamızın kendi kendine gelişmesine müsaade etmek için boşlukta kaybolur. Organizmamızın amaçlı bir şekilde işleyişinde her organda ya da hücrede görürüz ki tüm sistemler en uygun şekilde işlemektedir. Her bir organda, hücrede veya molekülde işleyişin amacını görebiliriz. Eğer bu amacı daha bilmiyorsak henüz bize ifşa olmadığı içindir. Ancak tüm bu yaşayan organizmaların amacının ne olduğunun cevabını veremiyoruz. Bu bizden gizlenmiştir. Etrafımızdaki realitede bir paradoks görürüz. Yaratılan her şey bizim bilmediğimiz mükemmel yasalara göre yaratılmıştır. Her şeyi düşünen doğa neden bu yasalardan habersiz olmamızı istiyor? Bunları bilmeyerek doğanın mükemmel bir organizma yaratma çabasını bozmuyor muyuz? Yaratılışın yasalarının sadece bir kısmını ve onların akılcı bütünlüğünü anlayabiliyoruz. Ancak insanın amaca yaklaşmak için yarattığı hükmedici yasalarda hiç mantık görmüyoruz. Küresel ölçekte aynı zamanda evrenin varoluşunun amacını da göremiyoruz. Kozmik ölçüde, ülkelerde, devletlerde ve kişisel olarak her birimizin içinde neler olduğunun anlamını ve bunun sebeplerini bilmiyoruz. Etrafımızdaki realitedeki en önemli şeyler bizden gizlenmiştir. Yeni doğan insan, genel tekil olanın birleşimini de içerir ve bu şekilde ona benzer. Tekil olan bireyin doğumu ve gelişimi söz konusu olduğunda aynı şey genelin doğumunda da gerçekleşir. Fetüsün doğum öncesi ve sonrası gelişiminde özel koşullar gerekli olduğundan ebeveynleri ona sevgi ve ilgi, yeni doğanın gelişimini sağlamak için doğa tarafından bize verilen his gösterir. Aynı şey bireylerden oluşan insan toplumu için de geçerlidir. Toplum doğar ve benzerlik yasasıyla gelişir. Annesinin içindeki fetüs gelişiminden kimin sorumlu olduğuyla ilgilenmez. Doğa mı yoksa annesi mi, bu hiç önemli değildir. Doğa planlarının çalışmasını sağlamak için ebeveynlerin doğasına çok kuvvetli içgüdüler yerleştirmiştir. Doğa planlarının çalışmasını sağlamak için ebeveynlerin doğasına çok kuvvetli içgüdüler yerleştirmiştir. Öncelikle Yaradan tüm dünyaları yarattı ve ruhları onlar aracılığıyla bizim dünyamıza indirdi. Burada çocuk yetiştirme ve sevme arzusu olan bir anne ve baba yarattı. Ve şükürler olsun ki onlara başka egoist arzular vererek üçüncü bir kişi, yani yeni bir egoizme sahip olmaktan hoşnut olmalarını sağladı. Görüyoruz ki doğum içsel gelişimi devam ettirir. Bu insanın gelişiminin henüz başlangıcı bile değildir. Hala doğanın güçlerinin etkisi altında yukarıdan aşağıya düşmektedir. Kişi kendi başına gelişmeye başladığında, aşağıdan yukarıya çıkan yola başladığında manevi olarak ne zaman doğar? Yalnızca ilk bağımsız manevi eylemden doğar. Bu tüm toplum içinde geçerlidir. Tüm insanlığın yeni doğmuş bir bebek olduğunu düşünecek olursak, o zaman onunla ilgilenen ebeveynler yerine Yaradan onlar için ne hazırlamıştır? Yaradan toplumun manevi gelişimi için komşunu kendin gibi sev ortak yasasını oluşturmuştur. Yaradan'ın düşüncesine göre bu yasa baba ve annenin görevlerini yerine getirmek zorundadır. Eğer toplum bu özgecil yasayı anlamazsa tüm toplum bir yetim gibi acı çeker ve toplumsal düzeni ve rejimleri değiştirerek kendi yıkımına doğru ilerler. Bu acı çekiş toplumun manevi doyumu edinmek için nasıl hazır olduğunun işaretidir. Toplum fedakar ebeveynleri nereden bulacak? Her birey etrafındaki insanların içinden kendisinin özel olduğunu hissettirecek ve diğer tüm insanların onun sevgi dolu ebeveynleri olduğunu söyleyecek birer ebeveyn bulmak zorundadır. Eğer toplum baba ve anne olarak işliyorsa, toplumun her bireyini sanki kendi çocuğuymuş gibi doğurmak ve ilgilenmek tüm toplumu manevi olarak Yaradan'ın ışığıyla kendini ıslah etme seviyesine yükseltir. Sonra kendi kaderlerini tam olarak edinirler. Fakat toplumun üyeleri kendi çevrelerini bu şekilde oluşturana kadar her birey anne ve babasını kaybetmiş ve doğal olarak da manevi olarak ölü kabul edilir. Eğer toplum manevi olarak mahvolmuş ve ölü olan böyle bireylerden oluşuyorsa, doğal olarak hiçbir üyesi için manevi himaye alamaz.